Ayrım 45, Kızıl Göğün Altında, Mark Sullivan, sayfa 445. Bressanone veya Brixen ile Vipiteno veya Stirling arasındaki 24 kilometrelik yol tanecikli, ıslak, buzlu ama hala derin görünen kar örtüsü seviyesine doğru çıkıyordu. Yeniden sisle karşılaştıklarında karın nerede bitip havanın nerede başladığını anlamak zordu. Arkalarındaki Alman kafilesi tarafından kapanan Brenner geçidine giden yol ıssızdı. Gittikçe kalınlaşan bulut ve sis tabakasına doğru yükseliyordu. Hızları iyice düşmüştü. "Artık pek yolumuz kalmadı," dedi Layers. Vipiteno'dan geçtikten sonra valizi yeniden kucağına koydu. "Çok az kaldı." "Ne yapacaksın Pino?" diye sordu Carletto yeniden içmeye başlayarak. "Altınları alıp kaçacaksa tüm bunlar ne içindi?" "Binbaşı Knebel onun kahraman olduğunu söylüyor," dedi Pino duygusuzlaşarak. "Herhalde ceza almaz." Pino Carletto'nun cevap vermesini beklemeden vitesi düşürüp sertçe frene bastı. Sınıra kadar kalan yolun son rampasındaki virajı sertçe aldı. Alçak bir kar duvarı yolu kapadığı için frene basıp arabayı tamamen durdurmak zorunda kaldı. Kar duvarının arkasında duran kırmızı fularlı 6 tane sert bakışlı adam tüfeklerini yakın menzilden onlara doğrultmuştu. Carletto'nun tarafındaki ormandan eli tüfekli başka bir adam belirdi. 8. adam ise Pino'nun solundaki ağaçların arkasından çıktı. Sigara içiyordu ve kısa namlulu bir av tüfeği vardı. Aradan bir sene geçmiş olmasına rağmen Pino adamı ilk görüşte tanımıştı. Rahip R. Tito ile adamlarının Brenner geçidi yolunda insanları soyduğunu söylemişti. Ve işte şimdi de Pino'nun yolunu kesmişlerdi. "Bakalım burada kimler varmış?" dedi Tito açık pencereye doğru yürüyüp kısa namlulu tüfeğini uzatarak. "Bu güzel Mayıs sabahında hepiniz nereye gittiğinizi sanıyorsunuz böyle?" Pino şapkasını kaşlarına kadar çekmişti, zarfı uzattı. "Amerikalılar için görevdeyiz," dedi. Tito zarfı açıp mektuba öyle bir baktı ki Pino onun okuma yazma bilmediğini düşündü. Mektubu zarfa geri tıkıştırıp bir kenara fırlattı. "Neymiş bu görev?" "Bu adamı Avusturya sınırına götürüyoruz." "Öyle mi? Eline kelepçelediği valizde ne var?"
"Altın," dedi Carletto, "galiba."
Pino içten içe homurdandı. "Öyle mi?" dedi Tito. Pino'nun yüzünü görmek için tüfeğinin namlusuyla şapkasını yukarı kaldırdı. Bir iki saniye sonra Tito kibirli bir edayla güldü. "Bu perfetto değil mi?" Sonra tüfeğinin namlusunu Pino'nun yanağına batırıp gözünün altında yara açtı. Pino acı içinde homurdanıp elini yanağından aktığını hissettiği kana doğru götürdü. "Arkadaki adama kelepçesini açıp valizi bana vermesini söyle. Yoksa önce senin sonra onun kafasını uçururum." Carletto derin ve hızlı nefes alıp veriyordu. Pino ona baktığında arkadaşının alkolden ve öfkeden titrediğini gördü. "Söyle ona," dedi Tito ve namlusunu yeniden Pino'ya batırdı. Pino Layers'e her şeyi Fransızca anlattı. Layers tek kelime etmediği gibi tek bir kasını bile oynatmadı. Tito tüfeğin namlusunu generale çevirdi. "Ona ölmek üzere olduğunu söyle," dedi Tito. "Hepinizin ölmek üzere olduğunu ve benim de valizi öyle ya da böyle alacağımı söyle." Pino Hancı'nın ölen oğlu Nico'yu düşünüp kapının kolunu çekti ve bütün ağırlığını verip kapıyı iterek Tito'ya çarptı. Tito sağa doğru tökezleyip karın üstünde kayınca neredeyse yere düşecekti. Fiat'ın arka koltuğundan bir tabanca ateşlendi. Carletto'nun kapısında dikilen adam yanağına isabet eden mermiyle can verdi. Tito dengesini yeniden sağlayınca tüfeğini omzuna alıp Pino'ya doğru sallamaya çalıştı. "Hepsini gebertin!" diye bağırdı. Sonraki saniye sanki sonsuza dek sürmüştü. Carletto Thompson'ın tetiğini çekip Fiat'ın ön camını patlattı. O anda General Layers de tetiğe ikinci kez basarak Tito'yu göğsünden vurdu. Tito yere düşerken tüfeği elinden savrularak Fiat'ın alt çamurluğunu iri saçmalarla parçaladı. Carletto makineli tüfeğin tetiğini ikinci kez çektiğinde Tito'nun kaçakçı ve soyguncu çetesinden geriye kalan 6 kişiden ikisi daha öldü. Diğer 4 kişi kaçmaya çalışıyordu. Carletto kapısını açıp kaçan adamların peşine düştü. Bir tanesi aldığı kurşun darbesiyle sendeliyordu. Carletto son üç adamın peşinden koşarken yaralı olan ateş etti ve aklını kaçırmış gibi bağırmaya başladı. ''Gerilla piçleri sizi! Siz benim babamı öldürdünüz, onu öldürdünüz ve annemi üzdünüz!'' Aniden durup yeniden ateş açtı. Adamlardan birini omurgasından vurup onu yere serdi. Diğer ikisi karşılık vermek üzere arkalarına döndüğünde Carletto ikisini de vurup öldürdü. ''Öcümü aldım!'' diye bağırdı Carletto vahşice. ''Öcümü!'' Carletto titreyerek gözyaşlarına boğuldu. Sonra dizlerinin üstüne çöküp hıçkırmaya başladı. Pino arkadaşına doğru yürüyüp elini omzuna koydu. Carletto çılgına dönmüş halde arkasına döndü. Namlusunu Pino'ya doğrulttuğunda her an ateş edebilecek gibi görünüyordu. ''Yeter!'' dedi Pino usulca. ''Yeter Carletto!'' Carletto Pino'ya baktıktan sonra yeniden gözyaşlarına boğuldu. Silahını bırakıp Pino'ya sarılarak hüngür hüngür ağladı. ''Babamı öldürdüler ve onlar yüzünden annem ölmek istedi Pino. Öç almam gerekiyordu, buna mecburdum.'' ''Sen yapman gerekeni yaptın.'' dedi Pino. ''Hepimiz bunu yaptık.'' Güneş bulutların arasında yanmaya başlamıştı. Karı temizleyip cesetleri yoldan uzaklaştırmaları çok zamanlarını almadı. Pino Nicco'yu düşünerek Tito'nun ceplerini karıştırmaya başladı. Ta ki 2 yıl önceki yılbaşı arifesinde çalınan cüzdanını bulana dek. Tito'nun botlarına bakıp onları boş verdi ama içinde belgelerin bulunduğu zarfı aldı. Sürücü kapısında durup General Layers'in elinde tuttuğu ABD ordusuna ait Colt M1911 tabancayla oturduğu arka koltuğa baktı. Aynı tabancadan binbaşı Knebel'de de vardı. ''Eşitlendik. Kimsenin kimseye iyilik borcu yok.'' ''Kabul.'' dedi Layers. Avusturya'ya son 8 kilometre kala Carletto başından vurulmuş biri gibi davranmaya başladı. Ruhu uçup gitmiş, yalnızca et ve kemikten ibaret biri gibi öylece oturuyordu. Pino da ondan daha iyi bir durumda değildi. Arabayı sürmeye devam ediyordu. Çünkü elinden gelen başka bir şey yoktu. Direksiyon başında düşüneceği hiçbir şey yoktu. Keder yoktu, savaş bunalımı yoktu, pişmanlık yoktu. Yalnızca önündeki yol vardı. Sınırı geçmelerine artık 3 kilometre bile kalmamışken radyonun düğmesine dokunup cızırtıların arasından dans müziği çalan bir kanal açtı. ''Kapat şunu!'' diye çıkıştı Layers. ''İsterseniz beni vurabilirsiniz.'' dedi Pino ama müziği kapamayacağım. Dikiz aynasına baktığında kendi yenik gözlerini ve muzaffer bir tavırla ona bakan generali gördü. Amerikalı paraşütçüler ve 2 Mercedes-Benz sedan dar ve donmuş bir vadide bulunan sınır kapısında bekliyordu. Pino Mercedes'lerden birinin yanında durmuş, puro içerek çıkan, güneş ışığının tadına varan üniformalı Nazi generalini tanımıyordu. ''Bu işte bir iş var.'' diye düşündü Pino arabayı durdururken. İki paraşütçü ona doğru yürüdü. Pino zarfı açıp adamları uzatmadan önce içindeki kağıdı inceledi. Bu müttefik yüksek komutanı General Dwight D. Eisenhower'ın emriyle Amerikan 5. Ordu Komutanı Kor General Mark Clark tarafından imzalanmış bir geçiş izniydi. Kızıl saçlı paraşütçü Pino'ya bakarak başını onaylarcasına salladı. ''Onu buraya sağ salim getirmek için büyük bir azim ve cesaret gösterdiniz. Amerikan ordusu yardımınız için size minnettar.'' ''Ona neden yardım ediyorsunuz?'' dedi Pino. ''O bir Nazi, bir savaş suçlusu. İnsanları ölümüne çalıştırdı.'' ''Yalnızca verilen emirleri uyguluyoruz.'' dedi asker generale bakarak. İkinci asker arka kapıyı açıp valizi hala bileğine kelepçeli olan General Layers'in dışarı çıkmasına yardım etti. Pino da arabadan indiğinde general onu bekliyordu. Boştaki elini uzattığını gören Pino generale uzun uzun baktıktan sonra elini uzattı. Layer sert bir şekilde elini sıktıktan sonra Pino'yu kendine doğru çekti ve kulağına bir şeyler fısıldadı. ''Şimdi anladın işte gözlemci.'' Pino kuşku dolu gözlerle generale baktı. ''Gözlemci mi? Kod adımı biliyor mu?'' General Layers göz kırptı. Pino'nun elini bırakıp hızla kendi yoluna giderken dönüp arkasına bakmadı. Paraşütçü bekleyen arabalardan birinin arka kapısını açtı. General valiziyle birlikte arabaya binip gözden kaybolurken Pino arkasından baka kalmıştı. Pino'nun arkasında kalan Fiat'ın içindeki radyoda başlayan haber bülteni parazit yüzünden pek anlaşılmıyordu. Pino orada öylece dikilirken Layers'in son sözleri aklında dönüp duruyordu. En fazla bir saat önce cinayi bir berraklık içinde intikamın Tanrı'ya değil kendine ait olduğundan eminken yaşadığı çaresizliğe ve yenilgiye şimdi bir de kafa karışıklığı eklenmişti. Şimdi anladın işte gözlemci. Nasıl öğrenmişti? Ne zamandan beri biliyordu? Pino diye bağırdı Carletto, söylediklerini duyuyor musun? Generali taşıyan araba uzaklaşmış, Stu Baytal'a ve Innsbruck'a doğru yol alarak hızla gözden kaybolmuştu. Pino diye bağırdı Carletto, Almanya teslim olmuş. Nazilere yarın sabah 11'e kadar silahlarını bırakmaları söylenmiş. Pino hiçbir şey söylemeden tüm General Hans Layers'ın hayatından silinip gittiği yola baktı. Carletto Pino'nun yanına gelip elini nazikçe omzuna koydu. ''Anlamıyor musun?'' dedi. ''Savaş bitti.'' Pino başını iki yana sallayınca yanaklarından yaşlar süzüldü. ''Anlamıyorum Carletto. Savaş da bitmedi üstelik. Benim için hiçbir zaman biteceğini sanmıyorum. Bitmeyecek.'' Savaşın ardından İkinci Dünya Savaşı sona erdiğinde Milano'nun üçte biri yerle bir olmuştu. Bombardıman ve savaş nedeniyle 22 bin Milanolu hayatını, 400 bin Milanolu ise evini kaybetmişti. Şehir ve halk geçmişi ve enkazları yeni yolların, parkların, yüksek yapıların altına gömerek kendini yeniden inşaya başladı. Savaşın Duomo'da bıraktığı isi temizlediler. Tullio Galimberti ve Piazzale Loreto şehitleri için bir zamanlar Beltramini'nin taze meyve ve sebzeleri dükkanının bulunduğu bankanın etrafına anıt diktiler. Hotel Diana, Cancellaria, San Vittore hapishanesi ve Cimitero Monumentale'nin perili revakları hala duruyor. Castello Sforzesco hisarı onarıldı ama iç duvarlardaki mermi izleri duruyor. Piazzale Loreto'da yaşanan vahşeti unutmak adına Esso benzin istasyonu yıkıldı. Bir zamanlar Hotel Regina'nın bulunduğu ve Gestapo'yu konuk etmiş bina da öyle. Via Silvio Pellico'daki levhada SS karargahında öldürülen ve işkence edilen insanların anısı yaşatılıyor. Milano'nun soykırım anıtı Garda, Peron 21'in altında. Nazi işgali zamanlarında İtalya'da yaşamakta olan hemen hemen 49 bin Musevi'den yaklaşık 41 bini tutuklanmaktan kurtuldu ya da toplama kamplarından sağ çıkmayı başardı. Birçoğu Motta'yı da içine alacak şekilde bütün kuzeyi dolaşarak İsviçre'ye giden birçok farklı rotadaki yeraltı Katolik tren yollarına yerleştirildi. Diğerlerine cesur İtalyanlar, Katolikler ve Musevi sığınmacıları manastırların bodrumlarına, rahibe manastırlarına, kiliselere, evlere ve hatta bir avuç kadarını da Vatikan'a saklayan ruhban sınıfı yardım etti. Musevileri ve şehri yıkımdan kurtarmak için mücadele eden Alfredo Ildefonso Schuster, 1954 yılının Ağustos ayında ölene kadar Milano kardinali olarak kaldı. Sonraki papa, Kardinal Schuster'in cenazesini ayin ilan etti. Tabutunu taşıyanlardan biri ise onun aziz olduğunu iddia etti. Aynı kişi 1996 yılında Kardinal Schuster'i aziz ilan eden Papa II. John Paul'dür. Kutsanmış bedeni Duomo'nun altındaki mühürlü cam tabutta yatmaktadır. Rahip Luigi Re, Casa Alpina'nın kapılarını zor durumdaki insanlara sığınak olarak açmaya devam etti. İkinci Dünya Savaşı'nın bitişini takip eden günlerde Hitler'in İtalyanca çevirmeni Eugen Dolman'ı koruyup çevirmenin teslim edilmesini isteyen Amerikan ordusuna karşı çıkması tepki çekti. Rahip Re'ye Musevileri kurtarmak adına casiperane şekilde hayatını tehlikeye attığı için Yad Vashem, İsrail Dünya Soykırım Anma Topluluğu tarafından bahşedilen Uluslararası Dürüstler ünvanı ile onurlandırıldı. Rahip R. 1965'te öldü ve mezarı Motta üzerindeki kayak alanlarında Meryem Ana'nın Rahip R.'nin savaştan önce, savaş sırasında ve savaştan sonra yardım ettiği, bütün insanlar tarafından yaptırıldığı söylenen altın kaplama heykelinin altındadır. Onun yönetimindeki erkekler okulu Hotel Casa Alpina adında bir otel olarak yeniden inşa edildi. Şapel ise artık yok. İlahiyatçı Giovanni Barbareschi, İtalyan direnişi sırasındaki kahramanca eylemlerinden dolayı uluslararası dürüstler arasında sayılarak onurlandırıldı ve kendisine Kardinal Schuster tarafından papaz unvanı verildi. Bir papaz olarak kariyerini uzun bir süre devam ettirdikten sonra emekli oldu ve hala kendisine ait eski taklitçilik malzemelerinden oluşan bir koleksiyonla uğraştığı Milano'da yaşıyor. Pino Lella'ya araba kullanmayı öğreten Alberto Ascari, çocukluk hayallerinin peşine düşüp İtalya'da ulusal bir kahraman oldu. 1952'de ve 1953'te Ferrari'nin direksiyonu başında World Grand Prix şampiyonu oldu. Mayıs 1955'te Monza'nın virajlı yollarında antrenman yaparken aracı takla attı ve Ascari yarış pistine savruldu. Mimo Lella'nın kollarında öldü. Cenazesinde binlerce insan Duomo'ya ve piazzaya akın etti. Cimitero Monumentale'de babasının yanına gömülen Ascari, tüm zamanların en büyük araba yarışçılarından biri olarak kabul ediliyor. Kuzey İtalya'daki Gestapo şefi Albert Walter Rauf, 100.000'den fazla insanın ölümünden doğrudan Milano'da görevlendirilmeden önce kendi tasarladığı ve Doğu Avrupa'da kullandığı taşınabilir gaz odalarında can veren 100.000'lerce insanın ölümünden ise dolaylı olarak sorumlu görüldü. Rauf yakalandı ama savaş esiri kampından firar ederek Şili'de ülkenin diktatörlerine yakın karanlık bir kiralık casus oldu. Meşhur Nazi avcısı Simon Wiesenthal 1962'de Rauf'un izini buldu. Alman hükümeti Rauf'un ülkeye iade edilmesine çalıştı. Rauf buna karşı çıktı ve dava Şili Yüce Mahkemesi'ne taşındı. Rauf 5 ay sonra serbest bırakıldı. 1984'te Santiago'da kalp krizinden öldü. Birçok Nazi subayının katıldığı cenazesi genel olarak Rauf'un, Adolf Hitler'in ve 3. Reich'ın gürültülü bir kutlaması olarak tasvir edildi. Binbaşı J. Frank Knebel ABD'ye döndü, ordudan ayrıldı ve hayatına gazeteci olarak devam etti. Kaliforniya'daki Garden Grove News'u ve daha sonra Ojai Valley News'u yayımladı. 1963'te Los Banos Enterprise'ı satın aldı. Knebel ve Pino gazetecinin 1973'teki ölümüne dek haberleşmeye devam ettiler. Knebel dosyalarından birinde bulunan ve Milano'daki savaşın son günlerinde yaşanan büyük entrikaların daha önce hiç anlatılmamış gerçek hikayesini yazmaya dair planlarına, bunu hiçbir zaman hayata geçiremedi, atıfta bulunan gizli bir not dışında geride pek bir şey bırakmadı. Onbaşı Peter Dalloy'a Boston'a geri döndü. Savaş bittikten onlarca yıl sonra öldüğünde, oğlu babasının Monte Cassino Savaşı'ndaki kahramanlıkları nedeniyle gümüş yıldız madalyası aldığını öğrenince şaşkına döndü. Madalya çatı katındaki bir kutunun içine gömülüydü. Birçok kişinin yaptığı gibi Dalloy'a da İtalya'daki savaşta bulunduğunu kimseye anlatmamıştı. Albert ve Greta Albanese iş hayatında büyümeye devam ettiler. Albert dayı lüle taşı pipoların etrafına deri sararak tüm dünyaya satmaya karar verince büyük bir servet elde ettiler. Çift 1980'lerde öldü. Via Petroverri'de 7 numaradaki mağazaları artık Pizza Orologeria ya da pizza saatleri. Michele ve Porcialella savaştan sonra birçok başarılı çanta ve spor giyim serisi üretmelerinin yanı sıra hayatları boyunca moda caddesinde hep faal oldular. 1970'lerde ölene kadar Via Monte Napoleone'de 3 numarada bulunan esas çanta mağazaları yeniden inşa edildi ve burada artık Salvatore Ferragamo adında bir butik var. Lella ailesinin yaşadığı Corso del Littorio'daki apartman dairesi hala ayakta ama kafes asansör artık yok. P. Pino'nun kız kardeşi Chichi, annesi kadar dinamik bir iş kadını oldu. Milano'yu küresel bir moda merkezi haline getirdi ve ailesinin işinde çalışırken ağırlığı San Babila'daki butiklere verdi. 1985'te öldü. Domenico Mimmo Lella direniş için savaştı ve özellikle ayaklanmanın ilk günü büyük kahramanlıklar gösterdi. Mimmo kendi şirketi Lella Sport'u kurmadan önce ailesinin işinde çalıştı. Lella Sport, amatör sporcuların ve outdoor meraklılarının ihtiyaçlarını karşılayan bir spor giyim markası oldu. Kısa boylu, hırçın ve başarılı bir iş adamı olan Mimmo, kendisinden 30 santim daha uzun olan güzel model Valeria ile evlendi. 3 çocukları oldu. Motta da dünya üzerinde en çok sevdiği yer olduğunu söylediği Casa Alpina'nın yanında bir kulübe yaptırdı. Mimmo 1974 yılında henüz 47 yaşındayken cilt kanserinden öldü. Carletto Beltramini ile Pino Lella hayat boyu dost kaldılar. Carletto, Alfa Romeo'da başarılı bir satış temsilcisi oldu ve Avrupa'nın her yerinde yaşadı. Hiç evlenmedi ve 53 yıl boyunca savaş hakkında hiç konuşmadı. Ama 1998'de hastanede yatarken Pino ve Robert Dahlendorf adındaki bir Amerikalı onu ziyaret etti. Carletto savaşın son günlerini neredeyse bir itiraflar silsilesi olarak yeniden anlattı. Hotel Diana'daki çılgın partiyi ve General Leyers'i Avusturya'ya götürdüklerini öğrendiğinde Pino'nun yüzündeki intikamcı bakışı unutmamıştı. Carletto Leyers'in valizinde altın olduğuna hala inanıyordu. Kaçmaya çalışan otoyol soyguncularını vurduğunu kabul etmiş, hıçkırıklara boğulmuş ve yaptığı bu delilikler yüzünden Tanrı'dan bağışlanmayı dilemişti. Carletto, Pino yanındayken birkaç gün sonra öldü. 45. ayrımın sonu. Sayfa 454.